Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programı hazırlayan Osman Kayar, yapımcımız Ceyda Nuray Kuygu, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam.
Merhaba Sümeyra.
Bugün Mesnevi'de yeni bir hikayeye geçiyoruz nihayet.
Evet.
Bir tacirin Hindistan'a seyahati. Zengin bir tacir ve altın kafeste yaşayan güzel bir dudusu vardı. Tacir, Hindistan'a gitmek için yol hazırlıklarına başladı. Kereminden köle ve cariyelerin her birine Hindistan'dan sana ne getireyim diye sordu. Herkes ondan bir şey istedi. O iyi adam isteklerini yerine getirmeyi vaat etti. Dudu'ya da sordu. Hindistan'dan sana ne getireyim, sen ne istersin diye. Dudu dedi ki, oradaki duduları görünce benim halimi anlat. De ki, sizin arkadaşınız olan filan dudu, Tanrı'nın takdiriyle bizim mahpusumuzdur. Size selam söyledi, yardım istedi. Bu hasrete bir çare bulmanızı diliyor. Dedi ki, bu reva mıdır? Ben hasretinizle gurbet elde can vereyim, sıkı bir hapis içinde olayım, siz yeşillikler ve ağaçlar arasında zevki sefa sürün. Dostların vefası böyle mi olur? Ben hapisteyim, siz gül bahçesinde.
Evet Sümeyra Hanım, yeni bir hikayeye geçiyoruz. Daha doğrusu yeni bir bahse geçiyoruz. Aslında Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'de takip etmiş olduğu tarz şudur. Bir bahse geçer, o bahs konusunda insanlar sıkılmasınlar diye bahsin başlangıcında bir hikaye anlatır. Hı hı. Ama anlattığı o hikaye de aslında o bahsin mecazi bir dille ifade edilmesinden ibarettir. Burada da yine aynı şeyi yapıyor. Burada da konusu, bu okuyacağımız bölümün konusu, insan ruhunun bedende olması, bedende, buna altın kafes de diyebiliriz, hapishane de diyebiliriz. Bu meseleyi inceliyor ve bu meseleyle ilgili olarak izahatlarda bulunmaya gayret gösteriyor. Ama bunu bir tüccar ve dudusu hikayesi tarzında anlatıyor. Buradaki dudu aynı zamanda tuti de diyorlar buna eski dilde. Bugünkü dilde söyleyecek olursak papağan. Bir tüccar var, bu tüccarın bir de papağanı var. Buradaki papağan insanın bedenine hapsolmuş ruhtur. Burada kastedilen ruhu kastediyor. İnsan ruhunu kastediyor. Aynı şeydeki gibi, altın kafesteki bir tuti gibi ya da altın kafesteki bir dudu. Hadi bugünkü dilde söyleyecek olsak altın kafesteki bir papağan gibi düşünelim. İnsan ruhu. Hindistan'da serbest dolaşan ruhlar ise burada mecazen Enbiya'nın yani peygamberlerin ve Evliyaullah'ın ruhlarıdır. Onlar daha hür yaşarlar, daha özgür yaşarlar insana göre. Her ne kadar bedenin içerisinde olsa da onların ruhları aynı zamanda özgürleşmiştir. Bu hikayenin tamamında ise şöyle kısaca anlatalım, ileride okuyacağız ama işte bu dudu sahibinden Hindistan'daki dudulara kendi durumunu arz etmesini ve bu duruma bir çare bulmasını istemesini söylüyor. Onlar da gidip de Hindistan'a gidip de bunun halini arz edince tüccar, oradaki dudulardan bir tanesi titriyor, düşüp ölüyor. Ve adam hikayeyi anlattığına pişman oluyor ama daha sonra tekrar şeye geldiği zaman, memleketine geri döndüğü zaman, buradaki duduya da, yani buradaki papağana da anlatıyor oradaki görmüş olduğu şeyleri. Bu hikayeyi anlatınca buradaki dudu da titriyor ve gerilerek, kasılarak ölüyor. Tüccar da bunu kafesten alıyor, öldü diye dışarıda bir yere bırakıyor. Dışarıda bıraktığı yerden bu dudu da, yani tuti de bu sefer uçup gidiyor. Hı hı. Şimdi buradaki hikayede anlatmış oldukları şey şu, anlatmak istedikleri. İnsan ruhunun bedeninde nasıl özgür olabileceğini sormuş oluyor buradaki mecazen anlatılan usta. Ve oradaki insanlar da, oradaki dudular da buna bir yol gösteriyorlar. Ölü taklidi yaparsan sahibin seni dışarıya bırakır, sen de özgür olmuş olursun. Burada hareketle bizim kültürümüzde var olan Hazreti Peygamber'e dayandıran bir hadis-i şerif var. Ölmeden önce ölünüz tarzında. Ölmeden önce ölü gibi bir hayat sürmenin nasıl mümkün olduğunu anlatan bir hikayedir aslında. Bu hikayeye böyle bakmak lazım. Daha öncekilerde söylediğimiz gibi sadece bir fabul olarak düşünmemek lazım. Yani tüccar ve tüccarın dudusunun hikayesi olarak düşünmemek lazım. Buradaki hikayede anlatılan Dudu'nun insan bedenine hapsolmuş ruh, dışarıdaki Dudu'ların da peygamberler ve Evliyaullah'ın ruhları olduğunu hatırımızda bulunduralım. Ve hikayeyi böylece okuyalım ve orada diyor ki, yani ben burada mahpusken siz orada hür yaşıyorsunuz. Peki ben nasıl olacak da hürriyetime kavuşacağım tarzında bir soru sormuş oluyor. Onlar da cevaben diyorlar ki eğer ölmeden ölürsen sen de hür olursun demiş oluyorlar. Ve hikayenin geri kalan kısmına devam edebiliriz isterseniz.
Ey ulular, bir seher vakti şarap meclisinde bu inleyen garibi de hatırlayın. Dostların sevgiliye anması ne güzeldir. Hele anan ve anılanın biri Leyla, diğeri Mecnun'sa. Ey sevgilinin mahremleri, kendi kanımla doldurduğum kadehlerden içmem reva mıdır? Ey sevgili, bana da bir nasip vermek istersen beni anarak bir kadeh iç. İçerken de yerlere serilmiş bu düşkün aşığı yad ederek toprağa bir yudum şarap dök. Şaşılacak şey, nerede o ahit, nerede o yemin, o şeker gibi dudağın verdiği vaatler hani?
Evet. Şimdi buna da üzerine durmamız gereken şeylerden bir tanesi, diyor ki Dudu'nun dilinden Mevlana Hazretleri, ey ulular, bir seher vakti Safa Meclisi'nde bu inleyen garibi de hatırlayın. İnsanoğlunun en temel özelliklerinden bir tanesi aslında dostluklarıdır ve dostlarının kendilerini hatırlamış olmasıdır. Yine burada diyor ki, dostların sevgiliyi anması ne güzeldir. Hele anan ve anılanlardan birisi Leyla, diğeri Mecnun ise. Şimdi gerçekten de insan aslında dünyadaki en zevk aldığı şeylerden bir tanesi, insanı en mutlu eden hususlardan bir tanesi dostlarıyla birlikte olabilmektir. Ve dostlarından özellikle ayrıldığı zaman, dostlarından uzak düştüğü zaman insanlar ne yaparlar? Onları yad ederler, onları anarlar. Ve biz hakikaten dostlarımızı, ehbaplarımızı ve arkadaşlarımızı hem yad ederiz hem de onlar tarafından yad edilmek isteriz. Ve insan hayatına baktığınız zaman modern dünyada da böyledir. İnsanlar birbirleri hakkında da gıyaplarında müspet ya da menfi kanaatlere sahip olurlar. Ve bu menfi kanaatlerini de anlatırlar onların bulunmadığı yerde. Ama bizim özellikle vefa dediğimiz, dostluk dediğimiz bir şey vardır ki bu günümüz insanda çok azdır. Yani basit misaller verebiliriz. Her birimizin hayatında böyle misaller vardır. Siz diyelim ki bir yerde amirseniz orada bulunan insanların, sizin emrinizde çalışan memurların önemli bir kısmının sizinle olan münasebeti dostluk münasebeti değildir. Amir-memur münasebetidir ve aslında ortaya eden amir ve memurluğu kaldırdığınızda o münasebetin hiç de iyi olmadığını fark edersiniz, görürsünüz. Yani bu da sizi üzer. Bu yüzden de insanların aslında gerek ikili münasebetlerinde, gerekse çevreliyle olan münasebetlerde her zaman dostluklarının baki kalmasını sağlayacak davranışlar içerisinde bulunmalı. Aynı samimiyet içerisinde bulunmaları gerekir. Ama biz yine de burada bir şey daha unutmamamız lazım. Buradaki hikayenin ruh, insan bedenine hapsedilmiş ruh ile peygamberler ve evliyalar olduğunu, hür olanların evliyalar olduğunu göz önünde bulunduracak olursak şöyle bakmamız lazım. Peygamberler ve evliyalar, yani Allah'ın yolundan giden insanlar, başka insanların da dostu olmak durumundadırlar ve başka insanlara da kötülüğe düçar olmaktan onların istikametlerini şaşırmasına mani olacak bir gayret içerisinde olmak durumundadırlar. Ve biz hakikaten eğer peygamberlerin dostluğunu kazanmışsak ya da peygamberlerin yolundan giden insanların dostluğunu kazanmışsak bu bizim için büyük bir artı olacaktır. Çünkü onlar bizi hayır ile yad edeceklerdir. Bizim toplumumuzda çok önemli hususlardan bir tanesi şudur. İnsan vefat ettiğinde biz cenaze namazı kılarız Türk toplumunda. Müslüman toplumlarda hep böyledir bu. Eğer insan seviliyorsa, çevresi tarafından sevilen dostu fazla bir insansa onun cenazesine birçok insan gidiyor. Ve o cenazedeki insanların şehadetleri o insanın iyi birisinin olduğunu da gösterir. Hı hı. Ama topluma dikkat edin, kötülükle maruf, kötülükle bilinen, başkalarına zulmeden insanların cenazeler ise kalabalık olmaz. Onlar ise çok az insan gider. Hatta onların bir kısmı da gitseler bile görünmek için giderler. Bu sebeple de biz aynı zamanda dostluğa ehemmiyet vermek gibi bir şeye de dikkat etmemiz gerekiyor gündelik hayatımızı sürdürürken. Çünkü bizim dosta ihtiyacımız var. Hele hele iyi dostlara daha çok ihtiyacımız var. Ve bu insanların bizi hayırla yad etmesi bizim aynı zamanda iyi olmamızı gerektiren ve sağlayacak olan bir şeydir. Bu sebeple de biz şuna dikkat etmemiz lazım hayatımızda. Başka insanların bizi kötülükle yad etmesine sebep olacak kötülüklerden uzak durmamız gerekiyor. Hele hele bu insanlar iyilikle maruf insanlarsa, sizin hakkınıza kötü söz söyleyenler, o zaman temelli halinize vay demektir. Ben hep şunu söylemişimdir. Benimle iyi ilgili olarak kötü insanların kötü söz söylemesinin hiçbir mahsuru yoktur. Çünkü kötüler zaten iyileri iyilikle yad etmezler. Ama bizi asıl yıkacak olan iyi olan insanların bizimle ilgili kötü söz söylemesidir. İşte biz iyi olan insanların bizimle ilgili kötü söz söylemesine, kötü şehadette bulunmasına mani olacak tarzda iyi olmak durumundayız. Eğer onu sağlayabilirsek, onların dostluklarını, onların sevgilerini, onların muhabbetlerini kazanabilirsek, bu defa doğru yolda olduğumuzu da pekala ne yapabiliriz, düşünebiliriz. Yine hikayenin geri kalan kısmında, devam eden kısmında, Mevlana Hazretleri şundan bahsediyor. Diyor ki, insanların birbirleriyle olan münasebetlerinde sevgiyi hep yad etmek lazım. Bu yad etme işi de ise hiç olmazsa bir arkadaşımız başka bir yerde zebun olmuşsa, kötü bir hale düşmüşse bile yine onun hatırına, onunla ilgili olarak iyi bir söz söyleyecek yere bir şey dökmemizden bahsediyor. Bu da şarap içmesinden bahsediyor. Onların bir adetinden de bahsediyor. Bizim yapmamız gereken şey orada şudur. Hiç olmazsa dostumuzu ve arkadaşımızı o kötülüklerden kurtaracak iyi bir nasihat göndermemiz gerekiyor ona. Ve burada Mevlana Hazretleri şeyin dilinden, Dudu'nun dilinden şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki, heyhat, nerede o ahit, nerede o yemin, o şeker gibi dudağın verdiği vaatler hani? Bunu insan ruhu olarak düşündüğümüz zaman, yani bizim ruhumuz olarak, daha doğrusu insanın kendisi olarak düşündüğümüz zaman, bununla Mevlana Hazretleri'nin kastettiği şey şudur. Bizim elest bezmi, misak ya da kalu bela dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Ne zaman bize o sevgili ahit vermişti, ne zaman bize yemin etmişti, bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Araf suresi 172. ayet-i kerimesinde orada şöyle diyor. Rabbin Adem oğullarının benlerinden zürriyetlerini almış ve kendilerini şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Evet, biz buna şahidiz diye cevap vermişlerdi. Kıyamet günü bundan haberdar değildik demeyesiniz. Şimdi burada dikkat edecek olursanız insanlar aslında başlangıç itibariyle henüz insan ruhuna, bedenine girmezden önce, dünyaya gelmezden önce bütün insanlar Allah'ın Rabliğini kabul ediyorlar ve buna şahitlik ediyorlar. Bunun üzerine Allah da onların bu şehadetlerini gelecekte kıyamet günü bundan haberdar değildik demeyesiniz diye kendilerine söylemiş oluyor. Biz Rabbin Rabliğini, Allah'ın Rabliğini, ululuğunu kabul ettiğimiz zaman onunla bir dostluk kurmuş oluyoruz. Onunla bir dostluk peydah etmiş oluyoruz ve o da bize bir söz veriyor. Eğer bu dostluğunuzu, bu ehbaplığınızı sürdürürseniz kıyamet günü de ben size ne yapacağım, iyi davranacağım diyor. Yine bu konuyla ilgili olarak Bakara suresi 155. ayeti ile 157. ayet-i kerimelerinde şöyle bölünüyor Allah. Andolsun ki biz sizi korku, açlık ve mallarınızdan ve canlarınızdan eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakın burada sabredenleri müjdele diyor. O nerede o ahit dediği şey bu. Onlara bir musibet dokunduğunda biz Allah içiniz ve ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin bağışladığı ve merhamet ettiği kişiler onlardır. Hidayete erenler de onlardır. Burada bir müjde var, görüyorsunuz. Dolayısıyla Müslüman olan insanların, daha doğrusu bütün insanların aslında Allah ile bu dostluklarını, Allah ile bu yakınlıklarını asla unutmamaları gerekiyor. Ve orada Allah'ın bize verdiği sözü, bizim de Allah'a verdiğimiz sözü unutmamamız lazım. Biz Allah'a ne demiştik? Sen bizim Rabbimizsin demiştik ve buna şehadet etmiştik. O zaman dünyadaki hayatımız, kafese girdiğimizde, bedene girdiğimizde, bizdeki hayatımızda ne yapmamamız lazım? Bu yoldan uzaklaşmamamız lazım. Eğer biz ahdimize vefa gösterirsek Allah da ahdine vefa gösterecektir. Eğer biz ahdimize vefa göstermez de Allah'tan uzaklaştığımızda, yani dünyaya geldiğimizde kötü işler yaparsak, bu defa Allah'ın da ahdine vefa göstermesini bekleme hakkımız olmayacaktır. Mevlana Hazretleri kısaca bundan bahsetmiş oluyor.
Bu kulun firakı kötülüktense, kötülükle mukabele edersen aramızda ne fark kalır? Fakat hiddetle senden gelen kötülük çenginnamelerinden daha neşelidir. Ey cefası devletten daha güzel, intikamı candan daha sevimli sevgili. Ateşin bu, acaba nurun nasıl? Matemin bu olunca düğünün nicedir. Cevrinde öyle tatlılıklar var ki, letafeti yüzünden kimse seni hakkıyla anlayamaz. Hem inlerim hem de sevgili inanır da kereminden o cevri azaltır diye korkarım. Kahrına da aşığım, lütfuna da. Şaşılacak şey, ben iki zıtta birlikte gönül vermişim.
Evet, giriş kısmında Mevlana Hazretleri, heyhat, nerede o ahit, nerede o yemin, o şeker gibi dudağın verdiği vaatler nerede derken, kastettiği şeyden sonra ayrılık zuhur ediyor ve bu ayrılıkla ilgili olarak diyor ki, bu kulun firakı, yani ayrılığı kötülüktense, beni senden ayrı düşürmen, işte tacirin konağındaki altın kafese yerleştirmen kötülüktense eğer, Sen de bana bir kötülük yapmış oluyorsun. Kötülük ile mukabele edersen aramızda ne fark var diye bir de söz söylemiş oluyor. Hı hı. Aslında bu bizim mutasavvıfların şatahat dedikleri bir yöntem vardır. O yöntemle Mevlana Hazretleri burada bir söz söylemiş oluyor. Ve yine biz Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 40. ayet kerimesinde şöyle dediğini görüyoruz Allah'ın. Kötülüğün cezası yine kendisi gibi bir kötülüktür. Kim affeder, ıslah ederse onun mükafatı Allah'a aittir. O zalimleri sevmez. Şimdi normal şartlarda insanlar arasındaki münasebette bile kötülüğün karşılığı bir kötülüktür. Evet. Ama bu kötülüğe iyilikle cevap verirseniz bu daha iyidir diyor Allah. Ve evet. Bunun mükafatını da kendisine alıyor. Bu yüzden de Allah her zaman insanların kötülüklerine bile zaman zaman göz yumuyor. Onları affediyor, bağışlıyor ve her defasında onlara mükafat veriyor. Çünkü insandan Allah'ın istediği de bu. Bizim yapmamız gereken de her zaman affedici olmaktır. Her zaman bağışlayıcı olmaktır. İnsanlar arasındaki münasebette de kin güden, düşmanlık yapan, karşıdaki insanın en ufak bir hatasını, en ufak bir yanlışını asla affedemeyen ve sürekli bunu zihninde taşıyarak onun yaptığı kötülüğün bir benzerini yapma girişiminde bulunan insanların aslında iyi olmadığını söylüyor. Çünkü biz karşı taraftaki insanın yapmış olduğu bir kötülükten muzdaripsek ve o kötülüğe de yine kendisi gibi bir kötülükle cevap verirsek ne farkımız kalacak? Hiçbir farkımız kalmayacaktır. Bu yüzden İslam düşüncesinde, İslam ahlakında, İslam edebinde sadece size iyilik yapanlara iyilikle karşılık vermeyi istemiyor ya, özellikle size kötülük yapan insanlara iyilikle karşılık vermenizi istiyor ki böylece onların da sizden örnek alarak ya da sizden öğrenerek iyilik yapmasını sağlamış olasın. Ama bizim toplumumuzda özellikle modern topluma baktığınız zaman insanların hemen kin güttüklerini, mutlaka karşı taraftaki kendisine ne yaptıysa misliyle cevap vermeyi güttüklerini görüyoruz. Halbuki işte Yunus Emre'nin diliyle söyleyecek olursak ne diyor o? Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. Biz de ne yapmamız lazım? Elbette bunu yaparken sürekli bize küfredecekse, sürekli dövecekse her defasında alttan almamız gerekmiyor. Ama hiç olmasa başlangıç döneminde bizim onlara sürekli iyilikle cevap vermemiz lazım. Ne zaman iyi bir davranışta bulunsanız, ne zaman iyi bir söz söylerseniz en kötü insanın bile iyi olma ihtimali var. Size karşı yumuşama ihtimali var. Özellikle ben öğretmen-öğrenci münasebetinde bunu çok rahat görüyorum. Mesela çocuklar var, yaramazlık yapıyorlar. Ve aslında cezalandırmak da mümkün. Ceza da verebilirsiniz. Lakin o çocuğu ben kenara çekip de niye böyle yapıyorsun evladım? Bak bir daha seni böyle görmeyeyim dediğinde bakıyorum ki çocuğun bütün yağları erimiş ve bir daha sefer öyle yapmayacak duruma gelmiş. O yüzden kötülüğe iyilikle mukabele etmek İslam ahlakının, İslam edebinin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Şimdi bizim modern dünyanın problemlerinden, biz bugünkü insanın problemlerinden bir tanesi burada görüyoruz. Burada anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. O da şu, insanlar artık hiçbir zorluğa gelmiyoruz. Hiçbir zorluğa gelmiyoruz ve zorluklar bizi perişan ediyorlar. Ben öğrenci münasebetinden misal vereyim. Hani bu sıralar öğretmenlik yaptığım için oradan misaller vereceğiz. Hafta sonunda işte sınıfı boyatmış idareci, yağlı boyayla boyatmışlar. Sınıf biraz kokuyor. Sınıfa girdiğimde bütün öğrenciler işte hocam sınıf çok kokuyor, burada ders yapamayacağız, işte bu bize müsaade edin biz dışarı çıkalım tarzında şeyleri var, serzenişleri var. Onlara ben dedim ki ya iyi güzel de yani siz hiçbir zorlukla karşılaşmayacak mısınız? Yani sizde hayat her zaman böyle istediğiniz tarzda hazır ve nazır fıstık gibi bir hayatla mı hayatınızı sürdüreceksiniz? Her zaman stabilize yoldan şeyde mi asfalt yolda mı gideceksiniz? Hiç stabilize yola düşmeyecek misiniz? Hiç toprak yola düşmeyecek misiniz? Her zaman tayyareyle ya da arabayla mı gideceksiniz? Hiç yürümek zorunda kalmayacak mısınız? Hiç tepe çıkmak zorunda kalmayacak mısınız? Kalacaksınız. Bu şartlara alışkın olmanız gerekiyor. Çünkü yarın bir gün hayatın bizatihi kendisini omuzlamaya kalktığınızda zorluklara alışmamışsanız eğer orada yıkılıyorsunuz zaten. Orada perişan oluyorsunuz. Öğrencilik yıllarında, gençlik yıllarında bu zorluklar sizi ne yapıyor? Olgunlaştırıyor sizi. Geleceğe, hayatın bizatihi kendisine hazırlıyor. Bu yüzden Mevlana Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki cevrinde öyle tatlılıklar var ki letafeti yüzünden kimse seni hakkıyla anlayamadı. Şimdi Allah'ın zaman zaman insanları zorluklara soktuklarını görüyoruz. Ve bu zorluklara sokmasının kendi aleyhimizde olduğunu düşünebiliriz. Bazı insanlar hep şöyle derler. Ya Allah da bütün zorlukları bana veriyor. Benim ömrüm ve acayip zorluklarla geçti. Senin ömrün zorluklarla geçti ama herkesin ömrü böyle zorluklarla geçiyor. Hayata baktığınız zaman yeryüzündeki en büyük zorlukları peygamberler çekmişler bir kere her şeyden önce. Mesela bu anlamda 4 tane peygambere dikkatle bakılmasını istiyorum. Bunlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'a bakın Daha çocukluğunda kardeşleri tarafından kıskanılıyor ve bir kuyuya atılarak babasına öldü diye haber götürülüyor. Sonra bu kuyudan çıkarılıyor, köle olarak Mısır'a satılıyor. Köle olarak satılmak öyle bir şey değil. Yani düşünün, 7-8 yaşlarında, bilemedim 10 yaşlarındaki bir çocuğun kör bir kuyuda geceleri ve belki birkaç gece karanlıkta kaldığını düşünün. Nasıl yaşadığınızı siz varın tahayyül edin. Hı hı. Ama Allah gelecekte peygamber yapacak bu kulunu öyle bir zorluktan geçiriyor. Ve köle olarak satılıyor. O köle olarak satıldığı insanlar kim bilir ona nice zorluklar yaşatıyorlar. Daha sonra saraya köle oluyor ve sarayda da bazı insanlar ondan kötü murat almak istiyorlar. Bu onlara da boğuşmak zorunda kalıyor. Ama en sonunda ne yapıyor Allah? Onu Mısır'a sultan yapıyor. Mısır'a sultan olmak için böyle zorluklardan geçmesi gerekiyor. Tahammül etmesi, öğrenmesi gerekiyor. Aynı şekilde bakıyorsunuz, Musa Aleyhisselam için de aynı durum söz konusu. Musa Aleyhisselam Firavun'un bütün erkek çocuklarını öldürdüğü bir dönemde doğuyor. Ve annesi, henüz Kur'an-ı Kerim'de babasından bahsedilmez. Sadece annesi var. Belki de doğmadan önce annesi vefat ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Sonra annesi onu ırmağa bırakıyor. Ve ırmağın nereye götüreceği meçhul. Sonra saraya yetişti.
Firavun'un
sarayına yerleşti. Ama orada nice zorluklar yaşıyor. Çevresindeki nice insanların saray erkanının ayak oyunlarıyla, tezgahlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve onların tamamından kurtularak direnmesini, mücadele etmesini öğreniyor. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'a bakın. İsa Aleyhisselam babasız olarak dünyaya geliyor. Ve biz bugünkü toplumda bile biliyoruz. Babasız bir çocuğa kendi yaşındaki çocukların bile hangi kelimelerle hücum ettiklerini, onunla nasıl alay ettiklerini, onunla nasıl dalga geçtiklerini de görüyoruz. Bütün bunlar dayanmak, bütün bunları öğrenmek aslında gelecekte onların rahata ermesi için şeydir. Hazreti Peygamber'e bakalım. En büyük zorlukları da belki Hazreti Peygamber çekiyor. Çünkü daha doğmadan babası vefat ediyor. 6 yaşına geldiğinde annesi vefat ediyor. Çölde kayboluyor. Ticaretle iştigal ediyor. Bakanı yok, edeni yok. Yani nice zorluklar çekiyor. İşte bütün bunlara baktığımız zaman aslında insanın olgunlaşmak için bu cevri cefadan geçtiğini görüyoruz. Bizim mutasavvıfta da, yani bizim mutasavvıflarımızda da ve İslam tasavvufunda buradan hareket ederek şöyle bir öğreti vardır. Biz aslında baktığınız zaman normal şartlarda dünyaya eziyet çekmek üzere gönderilmiş. Yani neden? Cennette bir yasak var, o yasağı dediğimiz için dünyaya göndermişiz. Yani normal şartlarda dünyaya acı çekmek için gönderilmişiz. Ama acı çekmek için gönderildiğimiz dünyaya bir bakın bakalım, ne kadar güzel bir yer, ne kadar rahat bir yer. Ve böyle rahat bir yerde, binbir çeşit çiçeğin olduğu bir yerde, binbir çeşit denizin, meyvenin, güzelliğin olduğu bir yerde bir ceza çekiyorsunuz. Bu ceza mıdır Allah aşkına? İşte bizim Mevlana Hazretleri burada onu anlatıyor. Diyor ki cevrim bile lükstür. Cevrim bile ya da bize verdiğin ceza bile bir mükafat gibidir. Eğer senin cezan buysa, yani bize verdiğin ceza dünyada şu gördüklerimizde, peki cennette vereceklerin? Ve dünyayı düşünün, bakın ceza çekmek üzere gelmiş insanların önemli bir kısmı burayı bırakmak istemiyorlar. Halbuki burası ceza yeridir şeye göre baktığınız zaman, yani sıkıntı yeridir diyelim. Cennete gittiğinizde bu sıkıntıdan hiçbirisini yaşamayacaksınız. O yüzden insanlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Bu dünyada gördüklerimiz, sıkıntı olarak gördüğümüz şeyler bile bizim menfaatimizedir. Bizim hayrımıza olan şeylerdir ve bizim yetişmemiz için Allah'ın bize gösterdiği şeylerdir. Ve böylece bir babanın, bir ananın çocuğuna gelecekte daha iyi şey öğretsin diye spor yaptırması gibi bir şeydir bu.
Evet, peki, ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.